Ayrım 5. Alban Berk. A L B A N B E R G. 9 Şubat 1885 Viyana, 24 Aralık 1935 Viyana. Avusturyalı besteci, Yeni Viyana Okulu'nun Schönberg ve Webern'le birlikte kurucularından. Schönberg'in öğrencisi. Bestelemeye 19. yüzyıl Alman romantiklerinin etkisinde başlamış, sonra Schönberg'in atonal ve 12 nota düzeninde yapıtlar vermiştir. Bunların sayısı çok az olmasına karşın hemen hepsi Berg'in çağdaş müzikte en büyük yaratıcılardan biri olduğu gerçeğini doğrulamaktadır. Besteci 12 nota düzenini ilk defa 1929 yılında yazdığı Der Wein, Şarap adlı konser aryasında kullanmış, daha önce bestelediği Yaylı Çalgılar Dörtlüsü için Lirik Suite ve Wozzeck adlı operasında bu tekniği bölüm bölüm denemiştir. Son yapıtı olan Keman Konçertosu'nda 12 nota dizisinden tonal sonuçlara varmıştır. Müziği genellikle romantik duyuşlarla dinleyiciyi etkiler. Orkestralama uygulayıcısıdır. Lulu adlı tamamlanmamış bir opera bırakmıştır. Wozzeck. Üç perdelik opera. Metin, besteci. İlk oynanış 1925 Berlin. Başlıca kişiler, yüzbaşı, parantez içinde tenor, Wozzeck, parantez içinde bariton, Andre, parantez içinde tenor, Marie, parantez içinde soprano, Margaret, parantez içinde kontralto, doktor, parantez içinde bas, bando yöneticisi, parantez içinde tenor. Konunun geçtiği çağ ve yer, 19. yüzyılın başlarında Almanya'da bir garnizon kenti. Kışla odasında yüzbaşıyı tıraş etmekte olan Er Wozzeck'e subay ahlak kurallarından bahsetmekte, Er'in yasa dışı çocuğunu söz konusu etmektedir. Wozzeck zaten yoksul bir kişi olduğunu, buna karşılık çocuğunu eğitmeye çalıştığını söyler. Akşam olmuş, kent dışındaki kırda iki er, Wozzeck ve arkadaşı Andres uzanmışlardır. Ufku kızıl bir renk kaplamış, Wozzeck'e ölümü hatırlatmıştır. Er'in nikahsız oturduğu sevgilisi Marie, çocuğuyla kapı önünden geçen bandoyu seyretmektedir. Bando yöneticisiyle gizlice işaretleşmesi, komşusu Margaret'le tartışmasına yol açar. Wozzeck girer, hala kırdaki olayın etkisinde gibidir. Marie, onun bulanımlar sonucu delireceğine inanmaktadır. Kentin aklı pek de dengeli olmayan doktoru, Wozzeck'i deneyleri için kullanmakta, ona türlü gıda rejimleri yaptırarak sonuçlarını gözlemekte, para vermekte, bu para geçimlerini sağlamaktadır. Bando yöneticisi, gece Marie'ye gelmiş, kadının direncini kırarak eve dalmıştır. Zavallı er, ertesi gün gelir, doktordan aldığı parayı bırakır. Marie'nin kulağındaki küpeleri kimin verdiğini sorar, sonra çıkıp gider. Marie kendinden utanmakta, intiharı düşünmektedir. Yüzbaşı yolda doktorla karşılaşmış, dedikoduya koyulmuşlardır. Wozzeck geçerken durdurup erle alaya koyulurlar. Söz konusu bando yöneticisinin Marie ile ilintisidir. Wozzeck eve giderek Marie'ye sorguya çeker. Kadın suçlamaları kabul etmemektedir. Er, daha iyisi bıçaktır diyerek ayrılır. Marie bir kır kahvesinde bando yöneticisiyle dans ederken Wozzeck girer. Bir kenara oturup seyre koyulur. Arkadaşı Andres onu avutmaya çalışır. Kafayı çeken bir öğrenci insan onurunu eleştiren söylevini bitirmiş, erin yanındaki bir deli insan kanının güzelliğini öven konuşmasına başlamıştır. Kışla koğuşunda erler uyurken bando yöneticisi girer, Wozzeck'e hakaret eder. Dövüş başlar, er dayak yer. Ormanda su kıyısında sevgilisiyle geziye çıkarken onu öpmek ister. Olanaksızlığını anlar, gökte donulay ışımaktadır. Marie, kana benziyor diye mırıldanır. Wozzeck, bıçağını çekerek kadının boynuna saplar. Sonra meyhaneye dönerek kanlı giysisiyle oturur. Margaret kanı görünce kaçar. Hotsek su kıyısına gidip bıçağı aramaya koyulur. Bulup suya atar. Kanla yıkanmak istediğini söyleyerek göle dalar. Kaybolur gider. Bu sırada yüzbaşı ile doktor görünmüş, sessizliğe hayret ederek uzaklaşmışlardır. Marie'nin evi önünde çocuklar oynamakta, bir yandan cinayeti konuşmaktadırlar. Wozzeck'in çocuğu hiçbir şey anlamayacak kadar küçüktür. Sopadan yapma atıyla zıplayarak uzaklaşırken perde iner. Konu Alman yazarı Georg Büchner'in aynı adlı oyunundan alınmış, bazı bölümler 12 ses düzeni ile bestelenmiştir. Wozzeck, opera sanatının yenilenmesi yolunda en önemli, en yürekli denemeler arasında yer alır. Teknik yapısı yönünden alışılmamış bileşikler yansıtan Sprechstimme, konuşurcasına şarkı biçimiyle söyleyeni ve dinleyeni şaşırtan, orkestralaması gürleyen, çatırdayan yapıt ilk oynanışında büyük tepkilere yol açmış, sonuçta üstünlüğünü onaylatmıştır. Hector Berlioz HECTOR BERLIOZ 11 Aralık 1803 Le Côte Saint-André 8 Mart 1869 Paris. Fransız bestecisi. Ailesi tarafından tıp öğrenimi için Paris'e gönderilmişse de 22 yaşında konservatuvara devama başlamış, aynı yıl ilk yapıtı olan büyük bir dua bestelemiş, kısa bir süre sonra okulunu bırakarak hayatını kazanmak için türlü işlerde çalışmıştır. 1828'de Waverley adlı konser uvertürüyle sanat çevrelerinin dikkatini çekmiş, 1830'da tamamladığı Sinfoni Fantastik'le müzikte yeni bir tarzın doğumunu haberlemiş, üstün yeteneğini kabul ettirmiştir. Aynı yıl tekrar konservatuvara dönerek Sardanapal adlı kantatla Roma ödülünü kazanmış, İtalya'dan Kral Lear ve Sinfoni Fantastik'in devamı olan Lelio Uleritor Alavi, Lelio yahut Hayata Dönüş adlı iki büyük yapıtla dönmüştür. Berlioz, sanat çalışmaları yanında önce Gazette Musicale de Paris, daha sonraları Journal de Debat'deki yazılarıyla müzik eleştiricisi olarak da tanınmıştır. 1839 yılında konservatuvara öğretime de atanmış, 1852'den sonra aynı okulun kütüphanecisi olmuş, 1856'da Fransız Akademisi üyeliğine seçilmiştir. 20. yüzyılın müziğine yön verenlerden biri de Berlioz'dur. Genç yaşından itibaren özellikle Gluck ve Beethoven'a büyük sevgi ve hayranlıkla bağlanmış, romantizmin etkisinde kalmış, geniş hayal gücü onu yeni biçim yapılara götürmüştür. Bunların en önemlisi programlı müzik denilen türdür. Ayrıca fikirlerini anlatım amacıyla değişik yöntemler aramaktan çekinmemiş, zengin çalgı topluluklarıyla modern orkestralamanın kurucusu olmuştur. Bu alandaki görüşlerini Tret D'Instrumentation adlı kitabında belirtmiştir. Gayet iyi bir yazar olan Berlioz, çağının sanat ve müzik yaşamı çevresinde değerli bilgiler veren bazı kitaplar yazmıştır. Anıları iki cilt halinde ölümünden sonra yayımlanmıştır. Adı geçenlerden başka diğer önemli yapıtları şunlardır. Harold and Italy, parantez içinde 1834, Benvenuto Cellini adlı opera, aynı yapıt için Roma Karnavalı adlı uvertür, parantez içinde 1838, orkestra, koro ve Teganni solosu için Romeo e Juliet adlı senfoni, parantez içinde 1839, La Damnation de Faust adlı dramatik efsane, parantez içinde 1846, İsa'nın Çocukluğu adlı oratorya trilojisi, parantez içinde 1854, Beatrice Benedict adlı gülünç opera, parantez içinde 1862, Les Troyens adlı iki operalık dizi, parantez içinde 1863, Korsan adlı senfonik uvertür. Sinfoni Fantastik, Op. 14. İlk yorumu 1830 Paris. Bu büyük programlı senfoni, bestecinin ilk önemli verimi, en ünlü yapıtı ve ölesiye bir aşkın ürünüdür. Berlioz, 1827 yılında Paris'te temsiller vermek üzere gelen ve özellikle Shakespeare'in oyunlarını sunan bir İngiliz tiyatro topluluğunun yıldızı İrlandalı oyuncu Henrietta Smithson'ı sevmiş, yıllar süren aşk evlilikle sonuçlanmış ancak bu birleşme mutlu bir yaşam getirmemiştir. Olağanüstü duygusuzluktan doğan bunalımları ve hayranı olduğu Faust'un etkisiyle müzikte bazı devrimleri haberleyen senfonisini bestelemiştir. Bu arada idefix, sabit fikir adını verdiği bir melodiyi her bölümde kullanarak belirli bir kişiyi, sevgilisini anlatmak istemiş, kendisinden sonra Liszt de dahil olmak üzere pek çok besteciyi etkileyen ilk belli başlı programlı müzik örneği vermiş. Orkestralama sanatına yeni çalgılar ve renkle büyük bir gelişim sağlamıştır. Sinfoni Fantastik için yazdığı programın özeti şu: aşkta düş kırıklığına uğrayan genç bir müzikçi intihar etmek üzere esrar içer. Ancak öldürücü ölçüde olmayan zehirin etkisiyle gerçek ve gerçeküstü hayaller görmeye koyulur. Birinci bölüm, parantez içinde, hayaller, ihtiraslar. Aşkın getirdiği acıları, kıskançlık bunalımlarını, dinsel avunuşları çizer ve idefix gene bu bölümde ilk defa belirir. İkinci bölüm, parantez içinde bir balo. Sanatçı bir balodadır. Tam neşeleneceği sırada sevgilisini anlatan motif tekrar belirerek huzurunu bozar. Üçüncü bölüm, parantez içinde kır sahnesi. Sanatçı kırda yalnızlık özlemi içindedir. Uzaktan iki çobanın kaval sesleri duyulur. Doğa sesleri sükun ve huzur vermekte, besteci yalnızlığının süreceğini sanmaktadır. Fakat idefix gene belirmiştir. Kaval sesleri tekrar duyulur, uzaktan gök gürültüleri yansır, her şey susar. Dördüncü bölüm, parantez içinde asılmaya gidiş. Sanatçı sevgilisini öldürmüş, ölüm cezasına çarptırılmıştır. Zaman zaman karanlık ve vahşi, zaman zaman parlak bir marşın eşliğinde sehpaya götürülmektedir. İdefix, sevgiliyi son nefeste bir anıştır. Beşinci bölüm, parantez içinde, cadıların sabbat gecesi rüyası. Ölümü, onun cadılar, korkunç yaratıklar ve onlardan yansıyan acayip seslerle çevrilmesine yol açmıştır. Garip bir dans arasında ölüm duası, Dies Irae duyulur. Bölüm bu cehennem tablosuyla biter. Herald İtalya'da, Op. 16. İlk yorumu 1834 Paris. Geçen yüzyılın ünlü kemancısı Niccolo Paganini adını duyurmaya başlayan genç besteci Berlioz'dan çok değerli Stradivarius viyolası için bir yapıt bestelemesini ister. Berlioz öğrenim yıllarını geçirdiği İtalya'ya hayran kalmış, sevdiği ozan Lord Byron'un Childe Harold Hacca Gidiyor adlı yapıtının etkisiyle solo viyolo katılımlı bir programlı senfoni taslağı yapmıştır. Taslağı tamamlayarak Paganini'ye verir. Kemancı hiç durmadan çalabileceği bir viyolo konçertosu beklerken, bir tür programlı senfoni ile karşılaşınca düş kırıklığına uğrar. Berlioz'un kendi biyografisi olarak yorumlanan Herald İtalya'da, violist Kretyon Urhan'ın solist olarak katılışıyla çalındıktan sonra geniş yankılar yapar. Çağın devrimci müzikçileri tarafından büyük ilgiyle karşılanır. Yapıt 4 bölümdür. 1. bölüm, parantez içinde, Harold Dağlarda, melankoli, mutluluk ve kıvanç sahneleri. Senfoninin kahramanı acılı düşüncelerinden kurtulmuş, doğanın kucağında yeni bir yaşama kavuşmuştur. Onu belirten idefix, senfoni boyunca viola tarafından sunulur. 2. bölüm, parantez içinde, hacıların akşam duası okuyarak yürüyüşü. Senfoninin ağır bölümüdür. Hacıların duasına viola da katılır. Bölüm uzaktan yansıyan çan sesleriyle biter. 3. bölüm, parantez içinde, Abruz dağlarında bir dağlının sevgilisine serenadı. Tahta nefesli çalgılarla başlar, sonra İngiliz kornosundan bir serenat yansır. Temayı viola alır, süsleyerek sürdürür. 4. bölüm, parantez içinde, haydutların eğlencesi, eski olayların anıları. Haydutların eline düşen Harold, onların gürültülü eğlencesi arasında eski olayları anımsar. Bu arada ilk 3 bölümün motifleri duyulur. Haydutların patırtısı arasında Harold, tekrar viola sesinde kendini arar. onu belirten tema kaybolmuştur. Çılgın bir eğlence sürüp giderken ölür. Romeo e Juliet, Dramatik Senfoni, Op. 17. İlk yorumu 1839 Paris. Shakespeare'in ölümsüz aşk trajedisi üzerine müzik yazmak eğilimi bestecinin İrlandalı oyuncu Henrietta Smithson'a karşı büyük aşkının doğduğu yıllarda 1828'de baş göstermiş, yaptığı taslağı 10 yıl sonra ele alabilmiş, aynı duygusal tutkuyla işlemiştir. Yapıtı biçim ve stil açısından bir yere oturtmak gerçekten güçtür. Orkestra, solo ve koro için 8 bölümden kurulu bu yapı, sahne veya konser müziği midir? Beethoven'ın 9. senfonisi gibi bir yapı mıdır? Oratorio mudur? Yanıtını tam olarak vermeye olanak yoktur bu soruların. Bazı söylentilere bakılırsa bu büyük çabada Paganini'nin de etkisi olmuştur. Sinfoni Fantastik adlı yapıtı dinleyen kemancı hayran kalmış, Berlioz'un önünde diz çökerek elini öpmüş, 20 bin franklık bir çek göndermiştir. Böylece bir süre için para sıkıntısından kurtulan besteci, Romeo e Juliet'e rahatça çalışmak olanağını bulmuştur. Yapıtın tümünü yorumlamanın getirdiği güçlükler nedeniyle günümüzde yalnız 3 bölüm konser salonlarına girebilmektedir. Parantez içinde, Capuletlerde balo, parantez içinde aşk sahnesi ve parantez içinde peri kraliçesi Maab. Birinci bölüm, sevgililerin karşılaşması ve trajik bir aşkın doğuşu. İkincisi, Capuletlerin bahçesinde iki sevgilinin aşk şarkısı. Üçüncüsü, perilerin scherzosudur. Berlioz, kendine özgü tanı dünyasının zenginliklerini bu yapıtta ortaya koymuş, olağanüstü güzellikte bir romantizm anıtını yüzyıllara bırakmıştır. Roma Karnavalı, Karnaval Roman, Uvertürü, Op. 9. İlk yorumu 1844 Paris. Besteci 1838 yılında sahnelenen Benvenuto Cellini adlı operasının uğradığı bozgundan yılmamış, bazı değişiklikler ve ekler yapmıştır. Bu arada Roma Karnavalı ikinci perde uvertürü olarak yazılmış, ilk kez bir konserde çalınmış, büyük başarı sağlamıştır. Yapıt tüm orkestranın oynak bir girişiyle başlar. İngiliz kornosunun sunduğu bir andante'den sonra maden nefesli ve vuruşlu çalgıların belirttiği bir kanon ve ana tema olan İtalyan dansı Saltarello'nun ritim ve melodisi belirir. Uvertür adına uygun bir karnaval havasıyla biter. Leonard Bernstein, L-E-O-N-A-R-D B-E-R-N-S-T-E-I-N 25 Ağustos 1918 Lawrence, 10 Ekim 1990 New York. Amerikan bestecisi, orkestra yöneticisi ve piyanisti. Walter Piston, Edward Burlington Hill ve Randall Thompson'ın bestecilik öğrencisi. Ayrıca Serge Koussevitzky ve Fritz Reiner'den orkestra yöneticiliği dersleri almış, 1958'de New York Filarmoni Orkestrası yöneticiliğine getirilmiştir. Jeremiah adlı senfonisi 1945'te seslendirilmiş, büyük ilgi uyandırmıştır. Başka eserleri arasında Fancy Free adlı bale müziği, Candide, West Side Story, Trouble in Tahiti adlı opera ve müzikli oyunları vardır. Fancy Free, bale müziği. İlk sahnelenişi 1944 New York. Fancy Free, Amerikalı sanatçının ilk eserleri arasında sayılan bir perdelik baledir. Üç Amerikalı deniz erinin izinli olarak karaya çıkışlarında başlarından geçen küçük bir olayı anlatan eserin ilk kez 1925'te Rus balesi tarafından sahnelenen Tayfalar adlı baleden esinli olduğu savunulur. Balenin konusu şu: üç Amerikalı deniz eri izinli olarak rıhtıma ayak basar basmaz soluğu bir barda alıp içmeye koyulurlar. Bu sırada içeri esmer bir kadın girer. Kısa bir süre sonra çıkar. İki denizci onu izler. Barda yalnız kalan denizci bir masada oturan kızıl saçlı kadına sokulup dansa çağırır. Çağrısı kabul edilir. Dans biterken bu kez iki denizci ve esmer kadın girerler. Beşli bir grup oluşmuş. Bir kız eksik kalmıştır. İki kızı paylaşmak amacıyla dans yarışması kararlaştırılır. En iyi dans eden denizciler Esmer'le Kızıl Saçlı'yı alacaklardır. Denizcilerden biri galopla başlar, ikincisi onu valsle izler, üçüncüsü Küba dansıyla yanıtlar onları. Dans biter bitmez kızlar da onlara katılır, topluca çılgın bir dans başlar. Üç denizcinin de bitkin yere yığıldığını gören kızlar onları bırakarak çıkarlar. Denizciler şaşırmış, kızmışlardır. Kızların ardından sokağa fırlayıp peşlerine düşeceklerken önlerinden güzel bir sarışın geçer. Üçü de bu kez durumu dövüşle çözümlemeye karar verirler. Fakat kısa süre sonra yaptıklarının aptalca olduğunu anlayarak sarışını beraberce izlemeye koyulurlar. George Bize GEORGESBIZET 25 Ekim 1838 Paris, 3 Haziran 1875 Bujival. Bir teganni öğretmeninin oğludur. Üstün yeteneği sayesinde Paris Konservatuvarına girmiş, daha sonra kayınbabası olan Halevi ve Marmontel gibi öğretmenlerin yanında öğrenim yapmıştır. 19 yaşında bestelediği Le Docteur Miracle adlı operetiyle bir yarışma kazanmış, konservatuvarı Büyük Roma ödülüyle bitirmiştir. Roma'da bestelediği iki operasını sahneye koymayı başaramayan Bize, 1863'te ilk önemli dramı Le Pêcheur de Perrier'i vermiş, bunu La Jolie Fille de Perth ve Diamileh izlemiştir. Orta bir iyi uyandıran bu yapıtlardan sonra büyük operası Carmen'i bestelemiş, 1875'te sahneye konan bu başyapıt başarısızlığa uğramıştır. Bize sahne yapıtlarından başka Daudet'in Lars Lesien dramı için orkestra süiti, Do majör tonda pek tanınmış bir senfoni ve Patri adlı bir uvertür bestelemiştir. Carmen, dört perdelik opera. Metin, Henry Milhac ve Ludovic Halevi. İlk oynanışı 1875 Paris. Türkiye'de ilk oynanışı 1948 Ankara. Başlıca kişiler: Morales, parantez içinde bas; Micaela, parantez içinde soprano; Zuniga, parantez içinde bas; Don Jose, parantez içinde tenor; Carmen, parantez içinde mezzo soprano; Mercedes, parantez içinde mezzo soprano; Frasquita, parantez içinde soprano; Escamillo, parantez içinde bariton. Konunun geçtiği çağ ve yer 19. yüzyıl başlarında İspanya'da Sevil kenti ve dolayları. Çavuş Don Jose'nin nişanlısı Micaela köyünden kalkıp onu görmeye gelmiş. Annesinden mektup ve para getirmiştir. İki genç özlem ve sevgiyle örülü konuşmalarını bitirince kız veda edip gider. Bu sırada kışla yanındaki sigara fabrikası işçilerinden Carmen bir arkadaşını yaraladığı için tutuklanır. Cezaevine Don Jose tarafından götürülmesi emredilir. Güzel ve cilveli bir kadın olan Carmen'in cezaevine gitmeye niyeti yoktur. Don Jose'yi çok beğendiğini, gece onu kent dışında Bastia'nın meyhanesinde beklediğini söyler. Koşarak kaçıp gider. Yüzbaşı Zuniga bu kez çavuşu tutuklatmış, cezaevine göndermiştir. Gece meyhanede herkes içip eğlenmekteyken ünlü boğa güreşçisi Escamillo girer. Gösteriler arasında şarkısını söyler. Carmen'le ilgilenerek gider. Kadının kaçakçı arkadaşları yeni bir iş peşindedir. Ancak Carmen aşıktır. Onlarla gelmeye niyeti yoktur. Biraz sonra Don Jose gözükür. Carmen başını döndürmüş, cezaevinden kaçıp ona ulaşmıştır. İki sevgili yakıcı bir aşkla birbirlerinin kollarına atılırken birden yüzbaşı Zuniga görünür. Don Jose'yi tutuklamak ister. Çavuş kılıcını çeker, çingene kaçakçılar araya girerek ayırırlar. Don Jose için yapacak şey kalmamıştır. Carmen ve arkadaşlarına katılır. Kaçakçılar bir dağ geçidinde mola verdiğinde onları izleyen Micaela, Don Jose'ye dönmesi için yakarır. Aynı anda Boğa güreşçisi gelerek çavuşla kavgaya tutuşur. Araya Carmen girmiş, Escamillo herkesi Seville'deki güreşe çağırarak gitmiştir. Carmen artık Don Jose'den bıkmıştır. Alanın önünde Escamillo'ya başarı diler. Don Jose kadının duygularını anlamış çökmüştür. Ona kendisine dönmesi için yalvarır. Hayır, Carmen'in böyle bir isteği yoktur. Çavuş bıçağını çekerek sevdiğine saplar, sonra üzerine kapanır. Onu ben öldürdüm. Ah Carmen, taptığım kadın. Konusu Prosper Merimée'nin aynı adlı romanından alınan Carmen, oynanmadan önce özellikle ahlak açısından uzun kuşkulara ve tartışmalara yol açmış, ilk temsilinde başarısızlığa uğramıştır. Fakat zengin ritm örgüleriyle dokunmuş melodileri, değişik ve inandırıcı öyküsü, karakterlerin olağanüstü ustalıkla çizilişi, yapıtın kısa süre sonra dünya sahnelerinde hızla yayılmasını sağlamış, bu ilgi ve eğilim günümüze dek sürmüştür. Tanınmış bölümler, L'amour est une aussi rebelle, parantez içinde Carmen, Prince de Ramparts de Seville, parantez içinde Carmen, Toreador şarkısı, parantez içinde Escamillo, Le Fleur que tu m'avais jeté, parantez içinde Don Jose, J'ai dit que vienne ne me peut vanter, parantez içinde Micaela. Senfoni Do Majör. İlk yorumu 1935 Basel. Besteci günümüz konserlerinde sıkça yer alan, zevkle dinlenen bu eseri 17 yaşında bestelemiş, üzerinde uzun süre düzeltmeler yaptıktan sonra kenara bırakmış, senfoni ilk defa ölümünden 60 yıl sonra çalınabilmiştir. Birinci bölüm, parantez içinde Allegro Vivo. Mozart ve genç Beethoven etkisini açıkça yansıtan iki temadan kurulu, pırıltılı, canlı bir yapıdır. İkinci bölümde, parantez içinde, Adagio, Oboa'nın sunduğu yaslı melodi, 17 yaşın getirdiği sadelik ve saflıkla örülüdür. Üçüncü bölüm, parantez içinde, Allegro Vivace Trio, aslında bir menuetto olan bölümün arasındaki üçlü tipik köy dansıdır. Dördüncü bölüm, parantez içinde, Allegro Vivace, bir marş ezgisinin türlü gelişimleriyle sürerek neşeli bitişi hazırlar. Arlesian Suite'leri numara 1 ve numara 2. İlk yorumu 1872 Paris. Bu ünlü suite'ler bestecinin yaygın bir üne kavuştuğu yıllarda Paris'teki Vaudeville Tiyatrosu tarafından ısmarlanmıştır. Konusu taşrada geçen L'Arlesian, Arlesli Kadın adlı oyun Alphonse Daudet'in eseridir. Gerçek ve gerçeküstü sayılabilecek olaylarla işlenmiş bir trajedidir. Bize oyunların genellikle müzik bölümleri katımıyla sunulduğu çağda, Arlesian için 27 parça bestelemiş, bunlardan 2 suite doğmuştur. 1. suite şu bölümlerden kuruludur. Prelude, Menuetto, Adagietto ve Carillon. Parantez içinde Saint Eloi adlı şenliği kutlayan köylülerin çan seslerini andıran müziği. İkinci suite, bestecinin ölümünden sonra müzikçi Giro tarafından düzenlenmiştir. Bölümler Pastoral, Intermezzo, Menuetto numara 2 ve Farandole. Parantez içinde bölüm Fransız taşrasında pek sevilen bir danstan esinlidir. Kaynağı eski Grek uygarlığına uzanan ve köylüler tarafından oynanan bu dansta kız erkek çiftler yer alıp en öndeki müzikçilerin ritim ve davranışlarına uyarlar. Arlesian suite'leri Fransız folklorundan esinli tatlı ezgileri ve değişik ritimleriyle daima ilgi toplamıştır. Ernest Bloch. E R N E S T B L, O, C, H. 24 Temmuz 1880 Cenevre, 15 Temmuz 1959 Portland. İsviçreli Amerikalı besteci. Brüksel ve Münih'te eğitim görmüş. 1916 yılında Amerika'ya gitmiş, 4 yıl sonra Cleveland Müzik Enstitüsü yönetmenliğine getirilmiştir. 1931'den sonra bir süre Avrupa'da kalmış, Amerika'ya dönmüş, yaşamının geri kalan yıllarını Cleveland ve Oregon'da geçirmiştir. Bloch daha çok ırk endişesi içinde yazmış, Yahudi müziğinin yüzyılımızda en önemli kişisi olarak ün yapmıştır. Başlıca yapıtları arasında İsrail Senfonisi, violonsel ve orkestra için Shelomo adlı rapsodi, keman konçertosu, iki konçerto grosso vardır. Shelomo, Solomon, parantez içinde violonsel ve orkestra için İbrani rapsodi. İlk yorumu 1917 New York, 1816 yılında İsviçre'de Cenevre kentinde bestelenip İbrani karakteriyle seçkinleşen yapıtın esin kaynağı Catherine Barjanski adlı yontucunun Shelomo yani Solomon veya Süleyman adlı küçük yontusu olmuştur. Kadın, bestecinin Amerika'ya gitmeden kısa süre önce tanıyıp Shelomo'yu adadığı violonselci Alexander Barjanski'nin eşiydi. Heykel, yaşam, varlık ve güç yansıtıyordu her kıvrıntısından. Rapsodide violonsel Shelomo'nun sesiydi. Bu ses lirik tümceleri, ışıklı ve gölgeli anlatışlarıyla peygamberin görkemini yansıtıyordu. Shelomo, özgür bir yapı düzeniyle işlenmiştir. Başlıca iki ana ezgi temel öğesini oluşturur. Bu öğeler, violonselin yalnız konuşmalarında ya da toplulukla olan beraberlik ve diyaloglarda ustaca işlenmiştir. Luigi Boccherini, L-U-I-G-I, B-O-C-C-H-E-R-I-N-I, 19 Şubat 1743, Lucca, 28 Mayıs 1805, Madrid. İtalyan bestecisi ve violonselcisi. 14 yaşına kadar kontrbasçı olan babasından ve Abbate Vanucci'den ders almış, sonra Roma'da violonsel ve bestecilik öğrenimi yapmıştır. İtalya ve Fransa'da konser gezileriyle ün kazanmış, 1785 yılında Madrid Saray Orkestrası yöneticisi olmuştur. 1787'de Prusya Kralı Friedrich Wilhelm'in çağrısı üzerine Berlin'e giderek orada saray müziği yöneticiliği yapmıştır. Verimli bir besteciydi. 125 kadar yaylı çalgılar beşlisi, 91 yaylı çalgılar dörtlüsü, 54 yaylı çalgılar üçlüsü, 20'den çok senfoni yazmıştır. Bugün özellikle violonsel konçertosu ve menuettosuyla tanınır. Senfoni La Majör. Boccherini'nin 1787 yılında Berlin'de Prusya Saray bestecisi olarak bulunduğu çağda bestelenmiştir. Besteci, senfoni ve konçertolarıyla Viyana klasiklerini özellikle üslup açısından etkilemiştir. Günümüzde pek az eseri yorumlanan sanatçının bu en tanınmış senfonisi 4 bölüm üzerine kuruludur. 1. bölüm, parantez içinde Allegro Assai, tüm orkestranın sunduğu bir tema ile başlar. Kemanların işlediği bu düşünden sonra flütle ikinci bir tema verilir. Zengin modülasyonlar bölümü götürür. 2. bölüm, parantez içinde Menuetto Allegro, yaylı çalgılardan yansıyan tipik dans ezgisi tüm zarafetiyle sürerek tatlı bir üçlüye, oradan Menuetto'nun flütle tekrarına ulaşır. 3. bölüm, parantez içinde Andante, oboanın ve solo violaların beraberce verdikleri bir tema üzerine işlenmiştir. 4. bölüm, parantez içinde finale, Allegro ma non troppo presto, rondo ritm ve kuruluşunda Boccherini'ye özgü zarif süslemelerle işlenmiş bir parçadır. François Adrien Boldieu, F R A N C O I S A D R I E N B O I E L D I E.U. 16 Aralık 1775, Rouen, 8 Ekim 1834, Paris. Paris Konservatuvarı'nda öğrenimini tamamladıktan sonra aynı okula öğretmen olmuştur. Adı ilk kez Rosalie E. Mirza ve 1800'de oynanan Zorem E. Zullar adlı operalarıyla duyulmuş, ününü saygın bir sanatçı olarak yıllarca sürdürmüştür. 1817'de E.N.Meul'un yerine Fransız Enstitüsü'ne üye seçilen sanatçının kalıcı eseri La Dame Blanche, Beyaz Kadın olmuştur. Beyaz Kadın, La Dame Blanche. Üç perdelik opera. Metin, Eugène Scribe. İlk oynanış 1825 Paris. Başlıca kişiler, Gaveston, parantez içinde bas, Anna, parantez içinde soprano, George Brown, parantez içinde tenor. Konunun geçtiği çağ ve yer 18. yüzyılda İskoçya. Savaşta yaralanıp iyileştikten sonra doğduğu kasabaya dönen genç subay George Brown, yöredeki Avenel Şatosu'nun eski sahibine hizmet etmiş uşak Gaveston ve evlatlığı Anna tarafından yönetildiğini duyar. Kızla arasında duygusal bir ilinti doğar. Aradan bir süre geçtikten sonra tekrar kasabaya dönen Brown'a baba dostu Dixon bir olayı anlatır. Kasabada beyazlar giymiş bir kadın hayaleti dolaşmakta, güç durumda olanlara yardım etmektedir. Akşam ocak başında oturan Brown birden karşısında beyaz hayaleti görür. Hayalet ona, Kahya Gaveston'ın şatoyu yasa dışı bazı belgelerle satacağını, Brown'un açık arttırmaya girmesini ve ne yapıp edip şatoyu almasını öğütler. Delikanlı arttırmaya girerek şatoyu alır. O akşam beyaz hayalet görünür. Aslında beyaz hayalet Anna'dır. Şatoda bir heykelin kaidesinde saklı büyük bir serveti ve asıl adı Kont Julien of Avenel olan George Brown'un şatonun gerçek sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri bulmuştur. Delikanlı'nın babası bir savaş öncesi düşman istilasından çekindiği için ailesini ve bu arada küçük oğlunu alarak şatoyu bırakmış, sonra da kaybolmuştur. Brown'un açık arttırmada kendi şatosuna sahip olduğu için ödemesi gereken bir para yoktur. Gaveston bitkin bir halde şatoyu terk ederken birbirlerine kavuşan çift kıvançla kucaklaşmaktadır. Tanınmış bölüm Uvertür. Alexander Borodin. A L E K S A N D R B O R O D I N. 12 Kasım 1833 Petersburg. 27 Şubat 1887 Petersburg. Rus bestecisi. Asıl mesleği askeri hekimliktir. Tıp akademisinde kimyager olarak çalışmıştır. 1862 yılında Balakirev'le tanışmış, onun ulusal müzik görüşlerinin etkisinde kalmış, Rus Beşleri adıyla tanınan topluluğun ileri gelen bestecilerinden biri olmuştur. Bir yandan müzikle uğraşmış, çalışmalarını dağıtması yüzünden fazla yapıt verememiştir. Başlıcaları arasında 20 yıl uğraşıp bitiremeden öldüğü Prens Igor Operası, Orta Asya Steplerinde adlı orkestra eseri, Üç Yaylı Çalgılar Dörtlüsü, biri tamamlanmamış üç senfoni vardır. Prens Igor. Bir prolog ve dört perdelik opera. Metin, besteci ve Vladimir Stasov. İlk oynanışı 1890 Petersburg. Başlıca kişiler, Prens Igor, parantez içinde bariton, Yaroslavna, parantez içinde soprano, Vladimir, parantez içinde tenor, Prens Galitski, parantez içinde bas, Konçak Han, parantez içinde bas, Konçakovna, parantez içinde alto, Prens Ovlur, parantez içinde tenor. Konunun geçtiği çağ ve yer 12. yüzyılda Putivl kenti ve Poloçev karargahı. Prens Igor, oğlu Vladimir'i de alarak Poloveçlere karşı sefere çıkar. Yerine karısının kardeşi Prens Galitski'yi bırakır. Prens Galitski zevkine düşkün, sorumsuz bir adamdır. Kendisini eğlenceye verir. Bu durum karşısında kız kardeşi Yaroslavna yetkilerini alarak kocasının yerine geçer. Prens Igor savaşta yenilgiye uğramış, Boloveçler tarafından tutuklanmıştır. Boloveç başbuğu Konçak Han'ın karargahında geçen günler boyunca Han'ın kızı Konçakovna ile Vladimir arasında derin bir aşk doğar. Konçak Han, Prens Igor'a bir daha savaşmazlarsa özgürlüğüne kavuşacaklarını bildirir. Prens Igor bu koşulu kabul etmemiştir. Karargahta yapılan bir tören esnasında Prens oğlunu alarak kaçar. Konçakovna olayı babasına haberler. Prensin bu davranışı Han'ın hoşuna gitmiştir. Kızını Vladimir'le evlendirmeye ve Prens Igor'la bir daha savaşmamaya karar verir. Prens Igor özgürlüğüne kavuşan askerleriyle kente döner, karısıyla kucaklaşır. Prens Galitski'nin kötü saltanatı sona ermiştir. Besteci üzerinde uzun yıllar çalıştığı yapıtını bitiremeden ölmüş, Prens Igor iki arkadaşı Rimski-Korsakov ve Glazunov tarafından tamamlanmıştır. Ulusal Rus operasının bu güzel örneği, kahramanlık, güç ve mertlik gibi duyguların anlatımı yönünden üstün özellikler taşır. Tanınmış bölüm, Boloveç dansları. Senfoni numara 2, Si majör. İlk yorumu, 1877 Petersburg. Bestecinin, senfoni biçimindeki kişisel görüş ve inançlarını gerçekleştirdiği bu güzel yapıt, çağdaşı büyük senfonicilerin büyük senfonilerinden daha değişik bir verime yönelme çabasını yansıtır. Borodin bu amaçla bir oda senfonisi vermiş, sonra kuşkuya düşerek Franz Liszt'e gönderip yargısını istemiş, şu yanıtı almıştır. Değiştirmeyin eseri. Nasılsa öyle bırakın. Size öğüdümü bir kere daha tekrarlayayım. Daima içinizdeki sesi dinleyin. Birinci bölüm parantez içinde Allegro. İki motifin arka arkaya sunuluşu ve yaylıların keskin bir figürü unison olarak tekrarlarıyla başlar. Sonra tahta nefesli çalgılar bir köy dansına yönelir. Melodisini violonsellere bırakır. Bölümün esas yapı taşı ilk temadır. İkinci bölüm parantez içinde scherzo, prestissimo, allegretto, prestissimo. Türlü çalgılarda pizzicato ve staccato'lara yansıyan triangle ve arpın eşliğinde oboanın üflediği bir üçlü ile renklenen tatlı bir parçadır. Üçüncü bölüm parantez içinde andante, Rus steplerinin türküsüdür. Ana tema Korno'da yansır. İkinci kemanların kısa motifi dördüncü bölümü, parantez içinde finale allegro, bağlar. Arabesklerle işlenmiş bir tema, orkestranın tüm çalgılarını beraberce sürükler. Neşe eserin son noktalarına dek sürer. Orta Asya steplerinde. İlk yorumu 1880 Petersburg. Bu pek tanınmış orkestra parçası, Çar II. Alexander'ın 25. saltanat yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törenlerdeki canlı tablolar dizisi için bestelenmiş, Avrupa'ya yayılmıştır. Borodin, ertesi yıl Weimar'da Franz Liszt'i ziyarete gitmiş, çağın büyük müzik adamı tarafından kutlanmış, Orta Asya steplerinde bu nedenle Liszt'e adanmıştır. Eserin programı şudur. Orta Asya'nın ıssız çöllerinde doğu karakterli, sakin, melankolik bir Rus türküsü yansır. Askerlerin koruduğu bir kervan bitip tükenmez çölü aşmaktadır. Kervan kendine özgü ritmiyle yaklaşır, sonra yavaşça uzaklaşarak çölü eski ıssızlığında bırakır.